Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd fe inne esdaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bu hafta inşallah velâ ve berâ konusunda ehl-i sünnet vel cemaatin akidesine bir başlangıç yapacağız. Şimdiye kadar velâ ve berâ'nın tanımıyla ilgili, geçmişteki tarihi seyriyle ilgili konuları işledik. Velâ ve berâ neydi Huzeyfe? Vela, yakınlık, dostluk bu anlamlara gelir. Bera da teberri etmek, uzaklaşmak. Bu anlamlarda vela ve bera Allah için dostluk, Allah için uzaklaşmak, Allah için düşmanlık bu anlamlara geliyor. Bu konuyla ilgili olarak Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in inancı kesinlikle anlatılması gereken bir konudur. Ta ki bidat ehli ve hevayla arzusunun peşinde gidenler açıkça ortaya çıkmış olsun. Çünkü bu bidatçilerin heva ve isteklerinin peşinden koşanların ellerinde kitap ve sünnetten herhangi bir delilleri bulunmamaktadır. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin diyor ki müminlerin görevi Allah için düşmanlık ve Allah için dostluğu sürdürmeleridir. Mesela bir yerde bir mümin varsa bu mümin zulmeden biri de olsa diğer müminin görevi onu dost edinmek, veli olarak tanımaktır. Çünkü adamın zulmetmiş olması imana bağlı olan dostluk ve velayet ilişkisinin kesilmesine neden değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 9. ayetinde eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin buyurmuştur. Müminler aralarında savaşsalar da haksızlığa ve isyana kalkışsalar da yine de kardeştirler ve böyle onların aralarının düzeltilmesi ve barıştırılmaları emredilmektedir. O halde mümin insan çok iyi düşünmelidir. Doğrusu müminin görevi kardeşi ona zulmetse ve aleyhinde haddi tecavüzde bulunsa bile, haddi aşsa bile onunla dostluğunu sürdürmelidir. Kafirlere gelince iyilikle bulunsa, ikrama kalkışsa bile müminin görevi onu düşman olarak tanımak ve ona olan düşmanlığı sürdürmektir. Muhakkak Allah Azze ve Celle peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Fakat peygamberlerin ve kitapların gönderilmesi din ve hakimiyet tümüyle Allah'ın olsun diyedir. Mümin sevgisini Allah için onun dostlarına karşı sürdürsün, düşmanlarına karşı da buğzunu, kinini, nefretini devam ettirsin. Müminin ikramı ve ödüllendirilmesi yine bir mümin tarafından olsun. Allah'ın velileriyle olsun. Allah'ın düşmanlarına karşı da aşağılanma ve cezalandırması sürmüş olsun. Evet, işte mümin böyle davranmalıdır. Mesela, birey iyilik ve kötülük vasıflarını kendisinde toplarsa, hem facir, hem itaat eden, hem isyana kalkışan, hem de sünnet ve bidatleri işleyen bir kimse olsa, yani imanla birlikte günah da işleyen, bir takım bidatler de işleyen, ama bunun yanı sıra itaat türünden amelleri de olan bir kimse olursa, böyle bir kimse dostluk, muvalat ve sevap açısından işlediği hayır nispetinde karşılığını görür. Muvalat kelimesi yine vela kelimesinden türeyen bir kelime. Yani dostluk, dostluğu devam ettirmek. Kendisinde bulunan kötülük oranında da ona karşı düşmanlık ve cezalandırmayı hak etmiş olur. Bir şahıs saygınlık meziyetleriyle kendisini küçük düşürecek kötü niteliklere aynı anda sahip bulunabilir. Mesela hırsızlık gibi. Kişi hırsızlık yapınca bundan ötürü eli kesilir. Ancak beytül malden yani devlet bütçesinden kendisine ihtiyacı kadar da yardım olunur. İşte bu husus ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde ittifak etmiş oldukları bir husustur. Fakat onların bu görüşlerine haricilerle mutezile mezhebi mensupları ve onlar gibi düşünenler muhalefet ettiler. Nasıl muhalefet ettiler? Büyük günah işleyenleri dinden çıkmış görerek, tekfir ederek ehl-i sünnete muhalefet etmişlerdir. Vela ve bera konusu daha önce de belirttiğimiz gibi sevgi, buğz etme esasına dayanmaktadır ve bu esas değişmez. Ehl-i sünnet ve cemaat nazarında insanlar sevgi ve buğz ile vela ve bera konusunda üç sınıftırlar. Birincisi, her yönüyle ve her bakımdan sevilecek olanlar. Bunlar Allah'a ve Resulüne iman edenler, İslam'ın tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirenleridir. Aynı zamanda İslam'ın tüm esas ve prensiplerini hem ilim bakımından hem amel yönünden ve itikat açısından yerine getirenleridir. Amellerini, fiillerini ve sözlerini Allah için samimi ve ihlaslı olarak ortaya koyanlardır. Bunlar Allah'ın emrettiği tüm emirlere boyun eğerler ve tüm yasaklardan uzak dururlar. Evet, Allah ve Resulü neyi emretmişlerse onu yaparlar, neleri de yasaklamışsa ondan uzak dururlar. Bunlar Allah için severler, Allah için dostluk kurarlar, velayetlerini de bu esasa göre sürdürürler. Allah için buğz ederler, Allah için düşmanlık ederler. Kim olursa olsun Allah Resulü'nün tüm sözlerini başkalarının sözlerine tercih ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü herkesin sözünün önünde tutarlar. İkincisi, bazı yönlerden sevilen ve fakat bazı bakımlardan buğz edilen kimseler. Bunlar da Müslüman kimselerdir. Ancak iyi amellerle kötü amelleri birlikte sürdürenler, karışık işler çevirenlerdir. Böylelerine karşı iyilikleri ve bağlılıkları oranında sevgi dostluk gösterilir. Kalbi bununla yetinmeyip kötülüğe yönelenler, salih bir şekilde hareket etmekten öteye fesada ve bozulmaya yüz tutar. Bu konuda bir delil olarak Abdullah bin Himar, bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden idi, içki içerdi. Bir gün yine içki suçundan ötürü tekrar huzura getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirilince orada adamın biri ona lanet okudu ve şöyle dedi: "Bu adam da içki yüzünden ne kadar fazla huzura getiriliyor." Adamın böyle lanet okuması üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, "Ona lanet etmeyiniz. Vallahi kesin olarak bilmekteyim ki bu adam Allah ve Resulü'nü kesinlikle sevmektedir." Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Bu çok da şakacı birisiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i güldüren, şakalar yapan birisiydi. Şurası bilinen bir gerçektir ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bizzat kendisi içkiye, içki içene, satıcısına, imal edene, imal etmek isteyene, taşıyana ve kendisi adına taşınana, taşıttırana lanet etmiştir. Ama muayyen bir şahıs da bakın lanet etmeyin diyor. Burada yine bu hadiste fiil ile faili ayırmaya bir delil var. Yani bir amelin küfür olması, o ameli işleyen herkesin teker teker tekfir edilmesini gerektirmiyor. Aynı şekilde lanete müstahak bir amelin, mesela zulmetmek gibi. Allah zalimlere lanet etsin. Genel manada, umumi bir ifadeyle söyleyebiliyoruz bunu. Veya Allah kafirlere lanet etsin. Allah yalancılara lanet etsin. Ama muayyen, yalan söyleyen, zulmeden birisi veya içki içen birisi söz konusu olduğu zaman belirli bir şahıs, ona lanet edemiyoruz. Üçüncüsü, her bakımdan kendisine buğz edilen sınıf. Bunlar Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ile küfre girenlerdir. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmeyenlerdir. Çünkü bütün bunlar Allah'ın kazası, hükmü ve kaderi gereği meydana gelmektedirler. Bu küfrü seçenler aynı zamanda öldükten sonra dirilmeyi de kabul etmezler, onu da inkar ederler. Ya da bunlar İslam'ın 5 rükmünden bir tanesini terk ederler veya Allah'a ibadetlerinde peygamberlerden herhangi bir peygamberi ya da bir velisini veya salih bir kimseyi ona eş ve ortak koşarlar. Mesela onunla bir tür ibadet nevilerinden birisini, yani ibadet türlerinden birisini bu salih zata veya peygamberlerden birine hasrederler, ona yönlendirirler. Sevmek, dua etmek, ondan korkmak, ondan beklentisi olmak, yani dua etmek derken bizzat zatından istemek veya kabirden istemek, dua etmek derken bu. Ona tazimde bulunup ona tevekkül etmek, sırf ondan yardım dilenmek, ona sığınmak ve ondan medet beklemek, onlar adına kurban kesmek veya adak adamak. Kısaca inabe, yöneliş birine tezellül derecesinde bağlanma, zilletle bağlanma, ona karşı huzu ve huşu gösterme, boyun eğme, Allah'a duyulacak bir haşyeti ona yönlendirme, korku üzere bulunma, tüm beklentileri ve ürpertilerini ondan bekleme gibi şeyler. Veya Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından herhangi bir sıfatını, isimlerinden birini inkar etmek, müminlerin yolundan bir başka yolda yürümek, bidatçıların bağlı bulunduğu bidatlere, heva ve arzularının esiri olanlara, sapıklara intisap etmesi ve bağlanması gibi şeyler. Hep bu türden buğzu gerektiren şeylerdir. Ayrıca İslam ile çelişki meydana getiren 10 maddeyi ve bunlardan bir tanesini işleyen kimsenin durumu da böyledir. O da tümüyle buğz edilenlerdendir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bu konudaki tavrına gelince, o dininde dosdoğru olan bir mümine kamil anlamdaki bir dostlukla dostluk ve velayet gösterir, yetkiyi böylesine verir, ancak bu nitelikteki bir mümini sever ve ancak ona yardım eder. Yine Ehl-i Sünnet kafirlerden, dinsiz ve ateistlerden, müşriklerden, mürtetlerden de tümüyle uzaktır. Herhangi bir şekilde bunlara destek vermez. Bunlara öylesine bir buğz güder ki bu düşmanlıkla ilişkili bir kin ve buğz, nefrettir. Ama salih amellerle birlikte kötü ameller işleyenlere gelince Ehl-i Sünnet bunlara da durumları ve liyakatleri nispetinde imanlar oranında dostluk besler, onları veli kabul eder. Aynı şekilde kötülükleri nispetinde de adavet ve düşmanlık besler. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Allah ve Resulüne karşı savaş açmış olanlar, en yakınları bile olsa her halükarda bunlardan uzak dururlar. Nitekim Mücadele 22. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremez. Aynı zamanda Ehl-i Sünnet Rabbimizin şu yasağını bütün dikkatiyle titizlik gösterir. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veliler edinmeyin. Kim onları veli, dost ve yetkili edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, hoşlandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiyle ise artık Allah emrini yerine getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe suresi 23-24. ayettir. Övgü, yergi, sevgi, buğz, yani kin, dostluk, düşmanlık, bütün bunlar Allah'ın hakimiyetini indirdiği esas üzere olur. Onun hakimiyetinin ve kitabının öngördüğü tarzda yürür. Kim mümin ise bu hangi sınıftan olursa olsun mutlaka her bakımdan bunlara dostluk ve velayet gösterilmelidir. Kim de düşman ise bu da hangi sınıfta olursa olsun mümin her bakımdan bunlara düşmanlığını sürdürmelidir. Zira böyle davranması aynı zamanda vaciptir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sizin dostunuz, sizin veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılarlar, zekatı verirler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Maide 55-56. Yine aynı surenin 51. ayetinde ey iman edenler, Yahudiler ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. Birbirlerinin tarafını tutarlar. Tevbe 71. ayetinde de mümin erkeklerle mümin kadınların da bir kısmının velileri, dost ve yardımcılarıdır buyurulur. Bir kimsede hem iman hem de facirlik, kötülük, günahkarlık bulunuyorsa bu kimseye karşı imanın nispetinde dostluk gösterilir. Facirliği ve kötülüğü oranında da olumsuz tavır alınır. Yoksa bu gibileri harici ve mutezilelilerin ileri sürdüğü gibi günah ve masiyetleri sebebiyle tümüyle din dışıdırlar demek değildir. Diğer taraftan peygamberler, sıddıklar, şehit ve salihler iman, din, sevgi, buğz, dostluk ve düşmanlık açısından fasıklar gibi değerlendirilemezler. Allah Azze ve Celle Hucurat 9-10. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaş. Eğer dönerlerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Dikkat edilecek olursa, ayet müminlerin aralarında vuruşma ve savaş olmasına, taşkınlık ve isyan bulunmasına rağmen bunları kardeşler olarak bildirmektedir. İşte bundan ötürü selef yani önceki üstün nitelikli Müslümanlar aralarında kavga ve vuruşmaya rağmen kendilerini din noktasında birbirlerinin velisi ve dostu kabul etmişlerdir. Bunlar da tıpkı düşman kafirler gibi saymamışlardır. Böylece biri diğerinin şahitliğini kabul etmiş, biri ötekisinden ilim alıp öğrenmiş, aralarında miras ve nikah, evlenme olayı devam etmiştir. Kendi aralarındaki muameleleri de İslami hukuk esasları çerçevesinde sürdürmüşlerdir. Halbuki aralarında kavga vardır, aralarında lanetleşme bulunmaktadır ve aralarında buna benzer daha birçok şeyler vardır. Bütün bunlara rağmen din açısından kardeştirler. Zira Kur'an bize olayı bu şekilde bildirmiştir. Biz de buna göre değerlendiririz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in kalbi dostluk ve düşmanlık hakkındaki akidesi de şöyledir. Bir Müslüman kalbi dostluğu da kalbi düşmanlığı da tam anlamıyla sürekli bulundurmalıdır. Kalbi sevgiye buğz, kalbi irade ve istememe hususlarının tam anlamıyla olması ve aynı zamanda kesin olması gereklidir. Bu husustaki bir eksiklik kesinlikle iman eksikliğindendir. Ancak bedenen yapılacak bir iş ve hizmet ise bu kişinin gücü nispetindedir. Kişinin iradesi ve karşı çıkışı nedenli kamil ve etkin olursa bununla beraber bedenen yapacağı hizmeti gücü nispetindedir. Buna rağmen o kimseye o hizmeti tam manasıyla yürüten kimsenin alacağı sevap verilir. Bu arada bazı insanlar da vardır ki bunların sevgisi, buğzu, iradesi ve karşı çıkışı kendi nefsinin onu sevmesi veya ona buğz etmesi oranında olmaktadır. Yoksa Allah'ı ve Resulünü sevdiği oranda veya Allah ve Resulünün o şeye buğz ettiği oranda bir tavır olmamaktadır. Yani bunlar önceliği kendi nefislerine vermektedirler. İşte bu da bir tür nefsine, heva ve arzusuna tabi oluştur. Eğer insan böyle bir yola girerse kendi heva ve arzusuna uymuş olur. Nitekim Allah Azze ve Celle, Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir buyuruyor. Kasas suresi 50. ayetinde. Yani sevdiğin kimseyi Allah için seveceksin. Buğz ettiğin kimseye de Allah için buğz edeceksin. Bir kimse mümin ise aranda kan davası veya buna benzer şeyler bile olsa bunları bertaraf edeceksin. Allah için sevmeni gerektiren biri ise bunları sarf-ı nazar edip son vermek gerekir. Bir kimse çok sevdiğim birisi iken din arayı ayırıyorsa ona da sevgi besleyemezsin. O sana iyilik etmiş olsa bile kalbi sevgiyi ne yapamazsın? Bunlara mesela anne baba bile olsa, yakın akrabalar bile olsa. Anne babayla ilişkilerde mesela kafir bile olsa öf dahi deme diyor. Allah'a isyanı emretmedikçe itaat edeceksin. Ama sevgi besleyemezsin. O küfür safında senin iman safında olduğun sürece sevgiyi besleyemezsin. Ama zahirdeki bir takım itaatle mükellefsin. Allah'a isyan hususunda olmayan itaatleri yerine getirmek durumundasın. Kafirler de burada belki bahsetmemiş ama mesela Mümtehine suresinde Allah Azze ve Celle iki sınıftan bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın teberri eti. Geçen hafta Mümtehine 4. ayetini okumuştuk. İbrahim Aleyhisselam babasından ve babasıyla beraber aynı yolu tutan kavminden biz sizden beriyiz, sizi tanımıyoruz, sizinle aramızda düşmanlık vardır diyor. Hak yola Allah'ın dinine dönünceye kadar sizin aramızda düşmanlık vardır diyor. Devam eden ayetlerde, Mümtehine 9. ayetinde, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan, size zulmetmeyen kafirlere iyilikte, ihsanda bulunmanızda bir sıkıntı yoktur diyor. Demek ki kafirleri de kısım kısım.
O zaman onlara kalbi olarak şey beslemeyeceğiz ama
kalbi sevgi besleyemezsin ama zahirde bir iyilikte bulunmak, hoş muamelede bulunmak, yani ihsanda bulunmak müminin her zaman bir vasfıdır. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle diyaloğunda dahi kendisi kaçıp gidecek, hani öldürmeye kastettikleri zaman, hani Ali radıyallahu anh yerine yatağına yatıyor, kaçıp gidecek, Ali radıyallahu anh'ı Mekke'de yerine vekil olarak bırakıyor. Ne diyor? İşte müşrikler tarafından bana emanet edilen bir takım mallar var, şu şunun, şu şunun, bunları sahiplerine emanet et diyor. Düşünün ki o müşrikler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı öldürmeye kastetmiş ama malını güveniyor. Başkasına güvenmiyor. Malını ona teslim ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu emanete ne yapıyor? İhanet etmiyor. Kendisini öldürmeye kastedenlerin mallarını sahiplerine eda etmesi için birisini bırakıyor. İşte müminin vasfı her zaman bu. Ama tekfir zihniyetine baktığınız zaman, bırakın kafirleri de geçtik, Müslümanları tekfir ediyor, malını, canını, ırzını, her şeyini mübah görüyor. Ondan sonra kafirlerin sınıfları içerisinde bakıyoruz. Allah Azze ve Celle Yahudileri ayrı bir yere koyuyor. Hristiyanları ayrı bir yere koyuyor. Hristiyanları size daha yakın bulursunuz diyor. Ondan sonra ehli kitap olan müşriklerle ehli kitap olmayan müşrikleri de ayrı bir yere koyuyor. Mesela Yahudi veya Hristiyan olanın kestiği yiyebilirsiniz diyor. Veya onların kızlarıyla evlenebilirsiniz. İffetli olmaları şartıyla diyor. Maide 5. ayetinde. Hristiyan ve Yahudiler. Her ne kadar Müslüman bir kadın Hristiyan veya Yahudi erkekle evlenemese de Mümtehine 10. ayetinde bu yasaklanıyor. Onların kızlarıyla evlenmeye ruhsat veriyor. İffetli olmaları şartıyla. Ama müşrik birisine ruhsat vermiyor. Yani ehli kitap da olmayan, kitapsız kafirlere, mesela bir ateistle evlenemez bir Müslüman. Veyahut bir Şia'yla, yani Rafizi dediğimiz, şirke girmiş bir Şia'yla evlenemez.
Şirke girmiş tasavvufçular da var mesela.
Evet, yani şirki, dinden irtidat ettiği apaçık ortaya çıkmış bir kimseyi kastımız burada. Şimdi dinden çıkanları kastediyoruz. Yani irtidat etmiş. Mesela bu nasıl ortaya çıkar? Kitap ve sünnetin nasları güzel bir şekilde ilim ehli birisi tarafından, yetkili birisi tarafından hüccet ikamesiyle anlatılır. Buna rağmen yok ben atalarımın, işte şeyhlerimin, efendilerimin yolunu tutarım. Allah ve Resulü beni bağlamaz diyorsa onun yolu bellidir. Onun İslam'la hiçbir alakası kalmamıştır.
Müslümanlıkta ya zaten şirkete giren çok insan var. Ya bunların mesela herhangi bir kızıyla işte birisiyle evlenip.
İşte dinden çıktığının apaçık ortaya çıkması lazım. Mesela tekfir konusunda bir kimsenin kafir olduğunun sabit olması konusunda bir takım maniler ve şartlar var. Bir kimse bir küfür fiilini veyahut şirk fiilini işler ama dinden çıkmamış olabilir. Mesela bilmiyor olabilir. Tarikatçıların çoğu mesela nasıl şirke giriyor tarikatçılar? Biz diyoruz ki bu adam şirk koşuyor ya. Yani düpedüz şirk koşuyor. Kabirden yardım istiyor. Yani yaptığı fiil şirk. Yani kişiyi dinden çıkaran bir fiil. Ama o kimse muayyen, belli bir şahıs dinden çıkmış mı, çıkmamış mı buna hemen karar vermiyoruz. Mesela o adamlar, tasavvufçular özellikle, Şialar daha farklı. Tasavvufçular nasıl yapıyor? Ya diyor Allah Resulü'nden böyle hadis var diyor. Veya ayeti alıyor, çarpıtıyor. Yaptığı şeyin dinden olduğunu zannediyor. Kitap ve sünnetin bunu gösterdiğini zannediyor. Bu şüphesi giderilmeden, yani hüccet ikamesi yapılmadan biz muayyen bir şahsın kafir olduğuna hükmedemiyoruz.
Peki ya, insanlara iyi niyetle yaklaşıp onu böyle geri almak için veya kazanmak için evlense birisi.
Yani dinden çıktığı belliyse onunla evlenemez. Caiz değildir yani. Yani evlenir ama haram işler. bidatçılarla heva ehli, yani heva ehli derken mesela ehli ehva vel bid'a ifadelerini kullanıyoruz. Bidat malumunuz olduğu üzere dinde olmadığı halde dindenmiş gibi yapılan fiiller. Yani kitap ve sünnette aslı bulunmadığı halde Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için uydurulan, dinde olan bir takım ibadetlere benzetilen ibadet görünümlü fiiller. Ehli bidat denildiği zaman mesela tutup da bir Mevlid Kandili'ni kutlayan ehli bidattir diye mutlak söylemiyoruz bunu. Evet, onun yaptığı bidattir. Ama ehli bidat daha çok akidevi bidatlerle yolunu tamamen sapıtmış. Akide konusunda sapıtmışlar hakkında burada. Kastettiğimiz ehli bidat bunlar. Mesela cehmiyelik bidati. Cehmiyenin özelliği neydi?
Sıfatları, isim ve sıfatları da olsun.
Sıfatları?
Reddediyorlar.
Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iptal ediyorlar. Yani Allah'ın eli mi olur? Allah'ın nüzulü mü olur? Gibi. Bunları ne yapanlar? İptal edenler. Veyahut mutezile. Mutezile aklı kitap ve sünnetle eşit konuma getirmiştir. Yani bir hadis akıl ile çelişirse o hadisi doğrudan reddetme veya tevil etme. Bir ayet akıl ile çelişirse o ayeti tevil etme. Kaderiye, kaderi inkar edenler diyoruz. Bakın hep itikadi sapmalar. Hariciler, itikadi bir sapıklık var. İnsanları tekfir etmeleri. Ondan sonra mürciye. Bir kimse la ilahe illallah dedim mi? İşte diliyle tasdik, kalbiyle tasdik. Bunlar gerçekleştirildi mi? O Müslümandır, kamil bir Müslümandır, kamil bir mümindir derler. Yani herkesi Müslüman kabul etme. Kişi amel etmese de, namaz kılmasa da, oruç tutmasa da, bunların hiçbirini yapmasa bile bunu mümin kabul etme sapıklığına düşmüşlerdir. İtikadidir bakın sapıklığı. Ondan sonra Cebriye. Cebriye ne demiş? Biz günah işlediğimizde de kaderdendir. İyilik yaptığımızdan da kaderdendir bu. Hepsini kadere yüklemiş bunlar. Birisi kaderde aşırı giderken diğeri kaderi inkar etmiş. Birisi herkese iman ismini verirken birisi bir günahtan dolayı insanı tekfir etmiş. İtikadi bakımdan sapmalar. Birisi isim sıfat konusunda Allah'ın isim ve sıfatlarını reddederken, iptal ederken bir mücessime, müşebbiye fırkası çıkmış. Ne yapmış? Allah'ın sıfatlarını mahlukuna benzetmiş. Yani bunların hepsi itikatla ilgili. Ehli ehva denir aynı zamanda bunlara. Bidat ve ehli ehva deyince işte bunların hepsi birlikte anlaşılması gerekir. Çünkü heva ile kastımız kitap ve sünnetten delil olmayan arzular, inanışlar. Kişi kitap ve sünnet üzere hareket etmiyorsa hevasına tabi oluyordur. Kitap ve sünnete uygun hareket etmiyorsa hevasına tabi oluyordur. Ehli ehvada onlar hakkında, bidat sapıklık ehli hakkında genel bir tabir. Ehli sünnet ve cemaat akidesi içerisinde heva ve isteklerinin peşinden gidenler ve bidat erbabından uzak kalma hususu da yer almaktadır. Bidat kelimesi iptidadan alınmıştır ki bu da icat etmek, yarmak ve bulmak anlamlarına gelir. Bu manasıyla bidat, daha önce bir şeyi benzeri olmayan yepyeni bir şeyi ortaya koymak, önceden alışılmamış bir şey meydana getirmek demektir. Nitekim, İbtede Allahul halqa şeklindeki söylem, Allah onları ilk olarak yarattı manasındadır. Bakara 117. ayetinde, Bedi'us semavati vel ard, o gökleri ve yeri eşsiz yaratıcısıdır. Yani önceden bir örneği olmaksızın yaratandır. Yine Ahkaf suresi 9. ayetinde قُلْ مَا كُنْتُ بِدْاً مِنَ الرُّسُولِ Ben de ki ben peygamberlerin, rasullerin ilki değilim. Yani benden önce de peygamberler gönderildi. Yani bu konuda bid'a değilim. İlk defa ortaya çıkan birisi değilim demesi emrediliyor. Bidat kelimesinin kapsamına kalplerin uydurduğu, dillerin söylediği ve organların işlediği her tür yenilik girer. Hepsini bu kelime kapsamına alır. Tartuşi El-Havadis ve'l-Bid'a isimli eserinde bunu bu şekilde belirtir. İbnül Cevzi de diyor ki, bidat olmamış olan bir şeyi yapıp ortaya koymaktır. Bidatlerde üstün gelen taraf şeriata ters olması sebebiyle onunla çatışmasıdır. Yani şeriatta bir şey ilave etmektir veya bir şeyin şeriatten eksiltilmesidir. Biri çıkıp da şöyle sorabilir. Şu anda bizim bidatçılar karşısındaki tavır ve tutumumuz ne olmalıdır? Özellikle kafirlere dostluktan, onlardan uzak kalma gereğinden söz ediyorsun. Müminlere velayeti vermeyi, onları dost tanımayı ve onlara yardım etmeyi anlatıyorsun. Bunun gereği üzerinde, bunun gerekliliği üzerinde duruyorsun. O halde bidatçılar karşısındaki durumumuz ne olmalıdır? Buna cevap olarak deriz ki, öncelikle bidatın doğuracağı tehlikeler çok büyüktür. Bunun delili ise bidatın birçok kısımlara ayrılmış olmasıdır. Kimi bidat vardır ki açık seçik küfürdür. Kimisi büyük günahtır, kimisi de küçük. Kısaca bidatler çeşit çeşittir. Nitekim Şatibi, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Bidatler derece bakımından farklı farklıdırlar. Kimi bidat vardır ki açıkça küfürdür. Mesela cahiliye bidatı gibi. Kur'an bu hususta bizi uyarmaktadır. En'am suresi 136. ayetinde meali, Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlarımıza dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor fakat Allah için ayrılan ortaklara ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Cahiliye Araplarından bazıları ekinlerinin ve hayvanlarının bir kısmını Allah ile putlar arasında bölüştürürler ve şu Allah'ın payı, bu da tanrılarımızın, putlarımızın payıdır derlerdi. Allah için ayırdıklarını konuklara ve fakirlere harcarlar. Tanrılar için ayırdıklarını da onların huzurunda yapılacak ayin gibi şeylere sarf ederlerdi. Eğer Allah'ın hakkından putun hakkına bir şey geçerse onu öyle bırakırlardı. Putun hakkından Allah için ayrılan tarafa bir şey geçerse onu alıp tekrar putun payına katarlardı ve Allah zengindir, bunlar ise fakirdir derlerdi. Puta ayrılan neticede yine kendilerine kalacağından onun payından Allah için ayrılan tarafa bir şey geçememesine dikkat ve özen gösterirlerdi. İşte Yüce Allah onların bu yaptıklarına bu okuduğumuz ayetin mealinde işaret ediyor ve onları kınıyor. Yine Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. En'am 139. ayetinde. Dediler ki şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Yine Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Maide suresi 103. ayetinde. Allah Bahira, Saibe, Vasile ve Ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz. Müşrikler Bahire, Saibe, Vasile ve Ham diye tarif ettikleri, yani bu kelimeleri kullandıkları deve ve koyunların et ve sütlerini kendi kestikleri, kendi istedikleri durumların dışında haram sayıyorlardı. İşte En'am ve Maide suresinde bu sunulan ayetler buna işaret ediyor. İslam öncesi Arapların batıl inanç ve adetlerinden biri de bazı sebep ve bahanelerle bir takım hayvanları putlara kurban etmeleri, onları putlar adına serbest bırakmaları inancıydı. İşte bu cümleden olmak üzere 5 defa doğuran ve 5. yavrusu dişi olan deveye Bahire adı verilir. Bunun kulağı çentilir, sağılmaz, sütü de putlara bırakılırdı. Put adına serbest bırakılan ve sütünden sadece misafirlerin yararlandığı develere de Saibe denirdi. Biri erkek, diğeri dişi olmak üzere ikiz doğuran koyun veya deveye vasile derlerdi. Erkek yavruyu puta kurban ederlerdi. 10 nesil dölleyen erkek deveye de ham denirdi. Bu da serbest bırakılırdı. Yani bunu tıpkı işte Urfa'da Balıklıgöl dedikleri, o balıklara dokunmak nasıl haram sayılıyorsa o insanlar tarafından, bir hürmet uyduruyorlarsa, onlar da aynı şekilde bu şekilde saldıkları hayvanları, serbest bıraktıkları hayvanları kesilmesini, yenmesini kendilerine haram sayıyorlardı. Helal haram koyuyorlardı kendilerinden. Evet. Münafıkların bidatlerine gelince, onların bidatleri de aynen kafirlerin bidatleri gibidir. Çünkü bunlar da dini kendi çıkarları için, heva ve arzular için, mal edinme ve benzeri işler için araç, vesile kabul etmektedirler. Hiç kuşkusuz bu da apaçık bir küfürdür. Bir de helal ve haram kılma olayı vardır ki, bu iş bizzat Allah Azze ve Celle'ye aittir. Kimse böyle bir yetkiye sahip değildir. Kim kendi başına bir şeyi helal kılma veya haram kılma, yasaklama işine kalkışırsa, o kimse bir şeriat getirmiş ve bir din koymuş olur. Kim de bir şeriat koyarsa, kendisini ilahlaştırmış olur. Nitekim Allah Azze ve Celle, bizzat yaratan olduğu gibi, aynı zamanda o, emir ve sulta, güç, yetki sahibidir. Hakimiyet sahibidir. Araf 54. ayetinde nitekim şöyle buyrulur. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Yine Rabbimiz Azze ve Celle Nahil Suresi 116. ayetinde mealen, dillerinizin yalan olarak vasfettiği şeyler sebebiyle bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. İşte küfür sayılan bu bidatleri ve benzerlerini işleyenlere karşı mutlaka düşmanlık göstermek, buğz etmek, gereken ikrahı ve zoru göstermek ve bunlarla cihad etmek gerekiyor. Ancak önce kendileri uyarılır, mazeretleri var mı yok mu öğrenilir, bunlar yapıldıktan sonra yapılması gereken yapılır. Bunlardan uzak durumlar gerçek yönüyle ortaya çıktıktan sonra artık gereken neyse o yapılır. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kim bizim bu dinimizde onda var olmayan bir yenilik getirirse o getirdiği şey reddedilir, geçersizdir. Bukhari ve Müslim rivayet ederler bunu. Begavi de şöyle diyor. Ehli sünnet alimleri bidat erbabına yani bidat sahiplerine karşı düşmanlık gösterilmesinde ve onlarla her türlü dostluğu ve ilişkiyi kesmek üzerinde ittifak etmiştir. Mesela zahirde bir ilişki bile devam ettirse bu kalpte bir sevgiye sebep olur. Yani böyle bir ilişki devam ettirin mutlaka buna dikkat etmesi lazım. İyiliğine muhatap olduğu zaman bir sevgi hasıl olabilir. Bu sebeple bidat ehline karşı, şirk ehline karşı ilişkilerin kesilmesi, ehl-i sünnetin ittifak ettiği hususlardan birisi. Tekrar bidat mertebelerine geçelim. Şatibi'nin zikrettiği gibi o diyor ki, kimi bidatlerde vardı ki bunlar masiyet yani günah türündendirler. Bunları işlemekle kişi küfre girmiş olmaz. Bir başka türü de işlenilmesi halinde kişiyi küfre götürür mü götürmez mi diye ihtilaf edilen bidattir. Mesela haricilerin, kaderilerin, mürciyenin ve bunlara benzer sapıklık fırkalarının işlediği bidatler gibi. İlim ehli mesela bu konularda ihtilaf etmişler. Ama ittifak ettikleri bir şey var fırkalar içerisinde. Cehmi'yi İslam fırkaları içerisinde saymazlar. Rafizileri İslam fırkaları içerisinde saymazlar. Çünkü bunların küfrü apaçıktır. Cehmi ayeti inkar eder yeri geldiği zaman. Cehim bin Safvan bizzat Cehmiye'nin kurucusu şu ifadeleri kullanmıştır. Şayet elimde imkan olsa bütün Kur'an musaflarından Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini siler kazırdım diyor. Yani bunların küfrü açık şimdi. Rafiziler sahabelerin tamamını tekfir ederler. Birkaç tanesi hariç. O da Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt'e yakın olanlar. Ve sadece bunlardan gelen rivayetleri kabul ederler. Bizim ellerimizde okuduğumuz musafı kabul etmezler. Onların ayrı musafları vardır. Onların imamları gaybı bilirler onlara göre. Bizim elimizdeki Kur'an'ın bilmem kaç katı musaf vardır onların ellerinde. Ve sadece o masum imamlarında, masum kabul ettikleri imamlarında bulunur bu Kur'an. Hadisleri de sadece Ehl-i Beyt yoluyla gelenleri alırlar. Bu Allah'tan ve Resulünden gelenleri reddetmenin diğer bir adıdır. Bu sebeple bunlar küfür içerisindedirler. Kaderilere gelince haricilere veyahut mürciyelere gelince bunlar dinden bir takım, kitap ve sünnetten bir takım nasları tevil veya tahrif ettikleri için bunlar da tekfir edilmesinde ne yapmışlar? İlim ehli ihtilaf etmişlerdir. Mesela hariciler hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okun avını delip geçtiği gibi dinden çıkarlar buyuruyor. Ama bu ifade her haricinin birer birer dinden çıktığı anlamına gelmiyor. Bu bir haber. Hüküm değil bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir haber veriyor ve gerçekten de biz bir takım haricileri bu şekilde dinden çıktığına şahit olmuşuzdur. Mesela haricilerin bir bölümü mealcilerdir. Eski hariciler de mealciydi. İlk hariciler de mealciydi. Hadisleri kabul etmezlerdi. Haricilik zaman içerisinde değişik kalıplara girdi. Bugün hadisleri kabul eden, hatta ben selefiyim diyen hariciler var. Bu mealci kesimden bir tanesi önce işte sünnetle amel edenleri tekfir etti. Allah Resulü'nü Allah'a ortak koşmakla itham etti sünnetle amel edenleri. Bugünlerde duyuyoruz ki, kendi kulaklarımızla duyduk bunu. Diyor ki Allah diyor namazı emretmemiştir. Ben namaz kılıyorum ama diyor Allah namaz diye bir şey emretmemiştir diyor. Salatla kastedilen şudur budur falandır filandır diye ne yapıyor? Allah'ın her mümin, her Müslüman tarafından hatta bizim tekfir ettiğimiz Şia tarafından bile bilinen yani sapık fırkalar da dahil olmak üzere bütün Müslümanların icma ettiği bir şeyi ne yapıyor? İnkar ediyor. İşte okun avını delip geçtiği gibi dinden çıkması böyle oluyor bunların. Ama toptan hepsine ne yapmıyoruz? Bunu söyleyemiyoruz. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi bunlar bir yerde küfre giriyorlar. Aşırılıkları sebebiyle. Çünkü kim din metindir, din sağlamdır diyor. Kim ona karşı zorlamaya kalkarsa diyor, kendisi yenik düşer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mürciye kesimi bunların da yine küfründe, tekfirinde ehl-i sünnet alimleri ihtilaf etmişlerdir. Bir kısım vardır ki mürciyeyi tekfir eder. Çünkü mürciye ne der? Hırsızın, zina edenin, büyük günahı işleyenlerin imanı tıpkı Cibril'in imanı gibidir derler. Artmaz eksilmez. Amellerin imanda hiçbir rolü yoktur. Kişi hiçbir amel etmese de La ilahe illallah diyorsa, Müslümanım diyorsa o ona yeter derler. Bundan dolayı onlar da tekfir edenler olmuştur. Ama bu konuda itilaf edildiği için biz yine tekfirin tarafında değiliz. Kaderilere gelince Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatının inkarı vardır kaderin inkarında. Allah Azze ve Celle'nin ezelde her şeyi bildiği ve o ilmine göre olayların cereyan ettiğini, Allah'ın ilim sıfatını inkar etmek vardır. Yine kaderilerin tekfirinde ehl-i sünnet uleması ihtilaf etmişlerdir. Kimi bidatler de kimi bidatler de vardır ki masiyettir. Yani küfür derecesine varmayan günah mertebesinde olanlardır. Mesela tümüyle dünya ile olan bağları kesmek gibi. Yani zühd adına dünyayla bütün bağları kesmek. Böyle olunca ne oluyor? Bir takım hakları eda etmiyor. Mesela kişinin nefsi üzerinde, nefsinin kişi üzerinde hanımının, çoluğunun, çocuğunun, akrabalarının bir takım hakları vardır. Veyahut bir toplum içerisinde ne görevi vardır? Cumaya, cemaate katılma görevi vardır. Bunların tamamından tecerrüt edip, bağlarını kesip, akrabalık bağlar da dahil olmak üzere ve bununla da yetinmeyerek nefsinin haklarını da, yani Allah'ın kendisine helal kıldığı şeylerden uzaklaşarak, onlardan kesilerek bidat bir yol tutmak. Güneşin doğmasıyla oruca başlamak, cinsel ilişkiden uzak kalmak amacıyla kendisini hadım etmek, erkekliği yok etmek gibi. Kimi bidatlerde vardır ki mekruhtur. Mesela Arafe akşamı dua etmek üzere bir araya toplanmak gibi. Bir Şafii alimi olan İbni Abdüsselam, Cuma hutbelerinde sultanların isimlerinin söylenmesini bu tür bidatlerden saymıştır. İşte bu gibi bidatçılardan ehl-i sünnet vel cemaat daima uzak durmuşlardır. İkinci olarak bidatçilerin din için ne kadar tehlikeli olduklarını, ne kadar tehlike oluşturduklarını bildiren ümmetin selefinin ifadelerini ve bunlardan uzak durulması hakkındaki uyarılarını, tembihlerini göreceğiz. Bu konuda Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şu önemli sözleri söylüyor. Kim bir sünnet ile amel etmek istiyorsa mutlaka o kimse ölen zatın, yani Allah Resulü'nün sünnetine sarılsın. Yani Arapça ifadesinde taklit geçiyor. Kim birisini taklit etmeden duramıyorsa, illa birisini taklit edecekse ölenin, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam taklit etsin diyor. İlla yoksa diyor, hiçbiriniz imma olmaz. İmma uydu demek, asalak demek, bu manalara geliyor. Asalak olmayın, taklitçi olmayın diyor yani. Falancalar, işte ben falanca grupla beraberim veya toplumla beraberim. Onlar iman ettiyse ben de iman ettim. Onlar küfrederse ben de küfrettim. Bu şekilde kör bir taklitçi olmasın. İlla birini taklit etmeden de duramıyorsanız Allah Resulü'nü, vefat etmiş olanı taklit edin diyor. Evet. İşte orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı. Onlar bu ümmetin gerçekten en hayırlıları oldukları gibi kalpleri de en temiz olanlardır. İlim açısından derin bir ilme sahiptirler ve pek az bir külfete sahiptirler. Yani insanı sıkıntıya sokmazlar. Bunlar öyle bir kavimdirler ki Allah Azze ve Celle bunları Peygamberinin aleyhissalatü vesselamın sahabeliği için seçmiştir. Dinini nakletmek için bunları tercih etmiştir. O halde bunların ahlakına benzeyin, onların yollarından gidin. Zira onlar gerçekten dosdoğru yol üzerindedirler. Evet. Şerhü's-Sünne'de Bekavi naklediyor bunu. Süfyan-es-Sevri de şöyle der. İblis nazarında bidat işlemek ve bidat ehli olmak masiyette bulunmaktan çok daha güzeldir. Çünkü insan masiyetten dolayı tevbe eder, tevbe kabul edilir. Fakat bidatten dönüş, tevbe yoktur. Yani demek istediği şu. Şeytan bir insanı günaha düşürmektense bidate düşürmeyi daha çok ister. Çünkü günaha, mesela diyelim zinaya düşen bir kul onun haram olduğunu bilir. Allah'ın yasakladığı bellidir. Ve iman varsa o kimse tevbe eder. Yani onun o günahın pişmanlığını hep hisseder, rahatsız eder o günah. Ama bidat işleyen bir kimse hayırlı bir şey yaptığını zannediyor. Ondan asla tevbe etmez. Şimdi düşünün, adam 5 vakit namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeylerin hiçbirisini yapmıyor. Bir yerde birisinin mevlidine gidiyor. Bütün günahlardan kurtulduğunu zannediyor. 11 ay boyunca namaz yok, abdest yok. Senede bir sefer hem de bidat bir şekilde icra edilen teravih namazına katılıyor. Bütün sene bana bu yeter zannına kapılıyor ondan sonra da. İşte şeytan aldatması böyle oluyor. Asıl Allah'ın emrettiği şeyden uzaklaştırıp emretmediği bir şekilde başka bir yola saptırmaz. Nitekim Müslim'in iman bablarında İbn Mesud radıyallahu anh'ten bir rivayetinde Allah Resulü şöyle buyurdu diyor. Sizden önceki peygamberlerin diyor etrafında seçkin bir takım sahabeleri vardı, havarileri vardı diyor. Bu peygamberler vefat ettikten sonra bu kimseler o peygamberlerin tebliğiyle insanları uyarır, ikaz ederlerdi diyor. Sonra bunların arkasından öyle kimseler geldiler ki yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler oldular. Artık kim bunlara karşı eliyle karşı çıkarsa mümindir, diliyle karşı çıkarsa mümindir, bunlar da yapamıyorsa kalbiyle buğz etmesi gerekir ki bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor. Dikkat ediyor musunuz şimdi? İfade yapmadıkları şeyleri söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler olmaları. Emrolunmadıkları şeyleri yapmak bu bidatın tarifidir. Allah emretmemiş, Resul emretmemiş, Allah ve Resulünün göstermediği bir şekilde, emretmediği bir şekilde, meşru kılmadığı bir şekilde ne yapmış? Allah'a ulaşmaya çalıştığı bir din edinmiş kendisine. İşte buna karşı eliyle karşı çıkmak, imandan, imanın en kuvvetlisi, diliyle karşı çıkmak ona gücü yetmiyorsa, şayet kalbiyle de buğz etmiyorsa, onda hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Hiç olmazsa kalben buğz etmek gerekir. Demek ki bidatler, yani diğer münkeratı bırakın bir tarafa, bidatler de aynı kapsam içerisinde. Allah adına, Allah'a yakınlaşmak adına yapılmış bile olsa. insanlar bidati ufak gördüğü zaman bunun neticesinde çok büyük olaylar olmuştur. Çok daha beterlerine sapmıştır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın mescitten kovduğu kimseler ne yapıyorlardı? Taşlarla Allah'ı zikrediyorlardı. Halka yapmışlar. Başlarında bir tane idareci vardı. Toplu şekilde tesbihat yapıyorlar. İşte 100 tane şundan söyleyeceksiniz, 100 tane tekbir getireceksiniz belli sayılarda. Ne yapıyorsunuz siz diyor İbn-i Mesud'a diyorlar. Onlar da diyor ki, ey Ebu Abdurrahman, işte biz Allah'ı zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. Tesbih edişlerimizde bu taşlarla sayıyoruz diyor. O da diyor ki, saymanıza gerek yok, korkmayın. Allah sizin iyiliklerinizi zayi etmez. Siz sayacaksanız günahlarınızı sayın diyor. Bakın diyor, Allah Resulü'nün sahabeleri halen hayatta. Yani hayatta sahabeler var. Allah Resulü'nün hayatına şahitlik etmiş. Onun sünnetine, Kur'an'ın nazil oluşuna şahitlik etmiş sahabeler var. Onların hiçbirisinde böyle bir şey yok. Allah Resulü'nün kapları daha kırılmadı, kurumadı, elbiseleri eskimedi. Çok zaman geçmedi, ne çabuk sapıttınız diyor. Bu çıkardığınız şey Allah Resulü'nün emrinde yok, onun sünnetinde yok diyor. Siz muhakkak ki büyük bir sapıklık kapısı açmaktasınız diyor. Onlar yaptıklarını Allah'ı zikretmek için yapıyorlardı. Bakın niyet güzel. Ama Allah Azze ve Celle katında bir amelin makbul olabilmesi için iki olmazsa olmaz şart var diyoruz her zaman. Birisi ihlas. Evet, ihlası yerine getirmişler. Güzel bir niyet taşıyorlar. Allah için yapıyorlar. Bu yerine gelmiş. Diğeri? Birisi ihlas. Diğeri? Doğru bir amel olmaz. Yani kitap ve sünnetin meşru olduğunu gösterdiği doğru bir amel olmaz. Hem ihlas olacak hem doğru olacak. İhlas olmaz da doğru olursa insanları kandırırsın belki ama Allah katında makbul olmaz. İkisinin mutlaka bir araya gelmesi gerekiyor. İşte onlar bunun doğruluk kısmını ihmal etmişlerdi. Kitap ve sünnete uygunluk kısmını ihmal etmişlerdi. İbn-i Mesud radıyallahu anh onları mescitten kovalayınca belki de bunu kavrayamadılar. Belki de zorlarına gitti. Ravisi Amr bin Selim'e diyor ki, biz diyor İbn-i Mesud'un bu mescitten kovduğu kimselerin Nehrevan Savaşı'nda biz Ali radıyallahu anh'ın safındayken haricilerin safında savaştıklarını gördük diyor. Bize karşı savaşıyorlardı diyor. Şimdi haricilik bakın ne kadar tehlikeli bir fırka. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hariciler hakkında diyor ki, yeryüzündeki yaratıkların en şerleri haricilerdir diyor. Onlar ki kafirler hakkında inmiş ayetleri Müslümanları tekfir etmek için tevil ederler diyor. Şimdi yaratılmışların en şerlerinden olma mertebesine getirmişti onları. Haricilere bakıyorsun, gerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın vasfettiği hadislerde, gerekse bizzat bu haricilerin yaşantısını gören İbn-i Mesud, İbn Abbas radıyallahu anh'ın şahitliğinde, onlar namazları yanında bizim namazlarımızı küçümsediğimiz, beğenmediğimiz, Kur'an okuyuşları yanında kendi okuyuşumuzu hiçe saydığımız, cihatlar yanında biz cihat bile etmiyormuşuz bunların yanında diyeceğimiz kimseler olduğunu haber veriyor. Ama buna rağmen okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbn Abbas diyor ki, ben diyor onların yanına vardığımda benizlerinin sapsarı, ellerinin, dizlerinin ibadetten nasırlaşmış olduğunu gördüm diyor. Oruçtan benizleri sararmış. Namazdan, gece kıyamından elleri, dizleri nasır tutmuştu bunların diyor. Şimdi işte şeytan demek ki sağdan yanaştığı zaman daha kötü azdırıyor. Allah Resulü Yahudiler hakkında bile kullanmıyor bu ifadeyi. Yaratıkların en şerlisi. Çok ciddi bir tehdit var burada. Çünkü onlar yaptıklarını İslam adına, Allah adına yapıyorlar. Geçmişten beri, günümüzde de hep Müslümanların önünde en büyük engel olmuşlardır. İslam davetinin önünde en büyük engel olmuşlardır. Yahudilerin yapamadığını bunları yapmışlardır maalesef.
Bunlar bir ırk mı yoksa?
Irk değil. Yani bu tekfir fikri, az önce bahsettiğimiz tekfir fikri var ya, Müslüman tekfir etme olayı. Şimdi elbette şartlar yerine gelince, manileri kalkınca kafir tekfir edilir. Durumu ortaya çıkınca kafir tekfir edilir. Bugün Hristiyan'ı tekfir etmeyen, onlar da cennete girecek diye çok tehlikeli bir söz etmiştir. O ayrı mesele. veya kendisini İslam'dan başka bir dine nispet edenlerin tekfir edilmesi olması olmaz bir şeydir. Bunun yanı sıra Müslüman olmakla beraber, La İlahe İllallah kelimesini söylemekle beraber kişi şirke düşebilir, küfre düşebilir. Bu düşer düşmez derhal İslam'dan çıktığına hükmedilmez. Şartlar yerine gelmiş mi, engelleri, tekfirin engelleri ortadan kalkmış mı bunlara bakılır. Bunu da bilen birisi yapar elbette. Yani hangi şartlar var, hangi engeller var bunların değerlendirmesini ilim ehli yapar. Bazıları da vardır ki mesela İskender Evrenesoğlu bunu herkesin tekfir etmesi gerekir. Adam peygamberim diyor. Bana Allah'tan vahiy iniyor diyor. Neden tekfir edilmesi gerekir? Çünkü burada bir mazeretlik durumu yok. Bu adamın yani şartları yerindedir. Manileri ortadan kalkmıştır. Bugün en cahil bir Müslüman dahi Allah Resulü'nden sonra peygamber tanırsa kafir olur. Müseylemetül Kezzab'la ve onun taraftarlarıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple savaşmıştır. Savaşılmasını, öldürülmesini emretmiştir onların. Yani dinde bilinmesi gerekenler iki sınıf olarak ele alıyoruz. Mesela hangi cehalet mazeret, hangisi değil. Şimdi dinde bilinmesi zaruri olan, herkes tarafından bilinmesi gereken şeyler. Bugün namazın herkese farz olduğunu alim de bilir, cahil de bilir. Orucun herkese öyle. Faizin haram olduğunu, zinanın haram olduğunu. Bunları herkes bilir. Ama mesela bir müzik veya bir altın takma, erkeklere altın takma, ipek giyme. Bunları herkes bilemeyebilir. Bu konudaki yasak ulaşmamış olabilir. Bu mümkün. Burada tekfir edilmez. Mesela altın takmak erkeğe helaldir canım. Bunda ne var diyorsa bir adam, ona deriz ki yahu Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Şöyle şöyle hadis var deriz de olur mu canım öyle şey, Allah Resulü işte dinde helal haram koyabilir mi gibi diyorsa onun küfrü açığa çıkmıştır. Ama böyle demiyor da ha ben bunu bilmiyordum, tövbe ediyorum sözümden diyorsa biz bunu tekfir etmeyiz. Bunun gibi yani. Ama namazı inkar ederse, dinde namaz diye bir şey yoktur derse, o zaten kafirdir. Çünkü İslam'a girişte kişi La İlahe İllallah sözünü söylemekle dinde namazın olduğunu kabul ediyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber olmayacağını, orucun Allah'ın bir emri olduğunu bunlarla kabul ediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e gönderildiğinde neyle gönderilmişti? Onlara ilk önce La İlahe İllallah öğret diyor. Bunu kabul ettikleri zaman günde beş vakit Allah'ın onlara namazı farz kıldığını. Bunu anladıkları zaman zekatı, orucu bunları anlatırsın diyor. Evet. İmam Malik Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Kim bu ümmette bir şey icat eder ve ortaya koyarsa, daha önce de seleften kimse böyle bir şey de yapmamış ise, böyle yapanlar şöyle bir iddiaya kalkışmış gibidirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dine ihanet etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Bugün size dininizi ikmal ettim, tamamladım. Maide 3. ayet. Yani kim bir bidat ortaya koyarsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ihanet ettiğini iddia etmiş olur diyor. İhanet etmiş, haşa, Allah dini tamamladığı halde o eksik bırakmış anlamına gelir bu diyor. Madem ki o gün bir şey dinden sayılmıyorsa, bugün de aynı o şey dinden değildir. İmam Şatibi, bidatın doğurduğu zararlar ve meydana getirdiği fesadı, bozgunu iki noktada topluyor. Birincisi, bidatler şeriata zıt ve aykırı olarak şeriata rağmen ortaya çıkarılmış şeylerdir. Öyle ki, bidatçı bizzat kendisini şeriata ilavede bulunacak bir makamda görmektedir. Öyle bir makam ki yetinilmesi imkansızdır. Yani belli bir sınırda duracağı bilinmeyen bir şey. Hatta bunu içtihadın yanlış şekilde tarif edilmesini, yanlış şekilde anlaşılmasını da buna dahil edebiliriz. Mesela bizim içtihad derken kastımız nedir? Herhangi bir meselenin hükmünün Allah'ın kitabında ve Resul'ün sünnetinde delilini bulmak. Bunun için çalışmak, çabalamak. gayret göstermek, anlamaya çalışmak. Budur içtihat. Ama bu toplumda o hale gelmiştir ki, mesela içtihadın şartları derler, birçok şeyleri sayarlar. Yani bu şartlara sahip olmayan kesinlikle içtihat yapamaz. O halde taklitçi olacaksın derler. Böyle bir zorlaştırma yaparlar. Ondan sonra bu makamda gördükleri kimseye de artık yücelttiler ya orayı. Yani içtihadı sadece belli kesime has kıldılar. Ondan sonra o mertebeye gelene de helal ve haram koyma yetkisini verdiler. Yani bir kimse içtihad etti, bunu helal yaptı, şunu haram yaptı. Bu mertebede gördüler. Müçtehit dediği zaman halkın gözünde maalesef bu şekilde kabul edilir hale gelmiş. İçtihat herkese farzdır. Herkes gücü oranında içtihat yapar. Yani herkes belki Kur'an'a, sünnete, mesela herkes Arapça bilmez, bilemeyebilir. Herkes nasih-i mensuh bilemez veya herkes dinde fakih olamaz, anlayışlı olamayabilir. Ama gücü oranında ne yapacak? Araştıracak. Bunları bilmiyorsa bilene soracak. Bileni seçerken de içtihad etmek zorunda. Burada da bir içtihadı var. Mesela ben müftiye gittim. Dedim ki müftü efendi, bunun hükmü nedir? İşte helaldir veyahut haramdır. Delilin ne hocam? Yahu delil ne yapacaksın? Sen delilden ne anlarsın derse ben bir de adama bir fetva soramam. Sormamam gerekir. Çünkü ben senin görüşünü ne yapayım? Allah bana Resulünü gönderdi. Resulüyle gönderdi bu vahyi. Bu vahide geçen bir delil lazım bana. İşte din adamlarını, rahiplerini Rab edinmekle Allah Azze ve Celle'nin itham ettiği, bu şekilde nitelediği kimseler, itham yanlış oldu estağfurullah, bu şekilde nitelediği kimseler Allah'ın helalini haram, haramını helal yapan kimselerdi. Bunlar da kabul eden kimseler, yani taklit eden kimseler müşriklerdi. Onlar Rab edinmiş oldular Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasıyla. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle ne diyor? Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. Zikir ehline sorun diyor. Zikir ehline sorulması, onların anlayışlarını, kendi yorumlarını veyahut da zikirde geçmeyen iştihatlarını değil. Zikri sorun. Yani Allah'ın indirdiği zikri sorun, vahyi sorun, vahideki delili sorun. Buradaki maksat budur. Şayet rastgele bir sorma, rastgele bir cevap alma, yani iftira, istifta bu şekilde rastgele olsaydı Hristiyanların, Yahudilerin günahı neydi derdik. Onlar da gidip alimlerine sordular. Onların kabahati neydi o zaman? Niye Allah Azze ve Celle onlara Rab edindiler diyor. Şüphesiz ki burada kastedilen sorma, delili sormaktır. Aslında her bidat ya fazladan bir ilave şeriattır ya da şeriattan bir eksiltmedir. Ya da sahih ve doğru olan aslı değiştirmektir. Evet, şayet bidatler işte şöyle bir şeydir diye söyleyecek olursan bilmelisin ki bütün bunlar tek tek alınması halinde öyledir. Bazen de bunlar meşru olan bir şeye ilave yapılmış olur. Böylece de meşru olana bir leke ve gölge düşürür. Şayet herhangi bir kimse böyle bir durumu bizzat şeriatın kendisine yapacak olursa, bunu da bilerek ve kasten işlerse kesin küfürdür. Çünkü İslam'a yapılan ilave az ya da çok olsun veya yapılacak olan eksiklik veya değişiklik küfürdür. Aynı zamanda bu görüşü bidatın zemmi ve yerilmesi konusunda gelmiş olan tüm deliller desteklemektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bir bidat sapıklıktır buyurmuştur. Yine kim bir sapıklığa çağırırsa kendisine ona tabi olanların günahlarının aynısı yüklenir. Ancak tabi olanların günahlarından da herhangi bir şey eksilmez. Selef alimlerinden birisi şöyle diyor. Heva ve arzularının peşinden gidenlerle bir arada oturmayın veya husumet sahibi kimselerle birlikte bulunmayın. Çünkü ben sizlerin onların delaletlerine dalmayacağınızdan emin değilim ve aynı zamanda bildiğiniz bazı şeyleri size yaptırmalarından, giydirmelerinden de emin değilim. Bunu da Begavi Şerhü Sünne'de rivayet ediyor. Özetle, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadı bidatçılardan uzak durmaktır. Özellikle de küfür olan bidatleri işleyen kimselerden uzak durmaları onların inançlarının bir gereğiydi. İnşallah ileride bu konudaki bir takım detaylar daha gelecek. Tabi selefe baktığımız zaman tabi'in döneminde özellikle bidatlerin ortaya çıkmasından sonra mesela bidatçilerden birisi karşıdan gelirken Tavus bin Kaysan rahimullah oğluna diyor ki, oğlum diyor kulaklarını iyi tıka diyor. Bu gelen bidatçidir diyor. Onun söylediklerinin hiçbir şey kulaklarına girmesin diyor. Başka bir bidatçı Şabi'ye geliyor. Şabi ondan yüz çeviriyor. Ey imam diyor, bir kelime söyleyeceğim diyor. O da diyor ki yarım kelime bile söyleme diyor. Yani bidatçılara karşı bu şekilde selef, alimler, imam olanlar dahi bu şekilde tavır almışken maalesef bugün kendilerini bu konuda çok cesaretli gören bazı kardeşlerimiz herhangi bir ilim tahsili olmadan, meselelere iyice vakıf olmadan gideyim ben şu bidatçıyla tartışayım. Falanla gideyim işte onu delilleri ishar edeyim. Belki çeviririm diyerek ne yapıyor? Cesaret buluyor. Bu hiç hoş bir tavır değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, Deccal'i anlattığı hadislerinden birisinde adamın biri çıkar da gideyim şu Deccal dediklerine de haddini bir bildireyim. Nasıl insanlar bu kadar sapabiliyor, bu adama nasıl işte Rab ilahtır diye biliyorlar diyerek gideyim de haddini bildireyim der diyor. Gider de diyor onun şüphelerine aldanır, sonra onun takipçilerinden birisi olarak geri döner diyor. Onun davetçilerinden birisi olarak geri döner diyor. Şüphesiz ancak meseleye hakim ilim ehlinde olan kimselere onlarla tartışmak, hakkı tebliğ etmek, hücceti kâmesi için veya onları rezil etmek için böyle bir ruhsat vardır. Onun dışında meseleye hakim olmayanların bidatçilerle tartışayım bahanesiyle onlarla konuşmaları, tartışmaya girişmeleri caiz değildir. Selef bundan kesinlikle sakındırmışlardır. Özellikle Zehebi'nin Siyer-i Alam-ı Nübela adlı eserinde bu konuyla ilgili birçok nakiller var. Çünkü bu tür şüpheler kalbe bir girdin mi iyice yayılır ve o şüpheler atılmaz kolay kolay. Mesela Sabih denilen kimseye Ömer radıyallahu anh işte müteşabihlerle ilgili bir takım tarizlerde bulunuyordu. Ne söylese ki karşısında Ömer bin Hattab radıyallahu anh var. Ne söylese bir türlü yatışmıyor adam. Sürekli itiraz getiriyor. İkna olmuyor bir türlü. Ömer radıyallahu anh dövüyor. Başından o şey gidinceye kadar gitti mi gitti mi diye sonra sonra en sonunda gitti diyor. Dayağı yiyor. O şekilde temizleniyor. Yani bu işler böyledir. O şüpheler bir girerse çıkması zor. O yüzden sakınmak gerekir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.